İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türer. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün din özgürlüğü konusunu konuşacağız ve bu konuya girerken de herhalde özgürlük nedir, hürriyet kavramını biraz incelemek gerekir diye düşünüyorum. Kur'an'da acaba böyle bir özgürlük var mı? İnsanların dinle ilgili ne gibi özgürlükleri olabilir diye sorguladığımda hep karşıma çıkan bir ayet var. Dinde zorlama yoktur evet. Ayeti. Bu buraya uyuyor mu yoksa biz bunu yorumluyor muyuz? Doğrusu ben bunu da duymak isterim sizden. Bir de tabii yani belki bunları kendi bağlamları içerisinde hikayenin, rivayetin ne olduğunu bilerek konuşmak daha doğru olacak. Onu da belki açabiliriz. Kafirun suresi var ya, elbette. O da beni çok etkiliyor. Bu ne demek acaba? Doğrudan peygamberin dilinden böyle bir şey söyletiliyorsa, sizin dininiz size, benim dinim bana deniliyorsa, buradaki dinden kastedilen şey ne ve o insanlara bu şekilde hitap etmenin getirdiği o özgünlük, özgüven ne anlama geliyor?
Elbette.
Biraz bunları konuşalım mı hocam? Buyurun.
Elbette. Elbette din özgürlüğü hususunda birinci müracaat edilecek kaynak ya da mevki, özgürlük ya da hürriyet dediğimiz husus hakkında. Modernliğin son dönemdeki parlayan yıldızı hürriyet ya da özgürlükler. Ben de gerçekten özgürlüğün bir var olma biçimi insan için gerçekten vazgeçilmez bir hal olduğunu düşünüyorum. Fakat 19. yüzyıldan sonra modernliğin vurguladığı özgürlük mevkiinden ve mevziinden çıkarılmış bir özgürlük halini almaya başladı. Bunun ne olduğunu ifade etmeye çalışayım. Şimdi özgürlük dediğimiz hadise aslında içeriden kavranan, yaşanarak, deneyimlenerek öğrenilen bir hususiyete sahiptir. Ispatlanacak bir hali yoktur. Yani ben özgür müyüm ifadesi sizin hissetmenizle, hissedişinizle alakalıdır. Dolayısıyla özgürlük ya da hürriyet hususu öncelikle insan deneyiminde ortaya çıkan bir husus olarak çıkıyor. Peki hangi alanda ortaya çıkıyor dediğimizde iki alanı var. Bir seçimlerde, ikincisi eylemlerde özgürlük. Seçimlerdeki özgürlük eğer bir kimse iki şey karşısına konulan iki şeyden birini seçebiliyorsa ya da diğerini seçiyorsa özgürlük ortamı ortaya çıkıyor. Yani tek bir seçeneğin olduğu yerde özgürlüğün olmadığını söyleyebilir. Mecburiyetin olmadığı yerde, mecburiyetin olduğu yerde doğrusu özgürlük yok. Dolayısıyla özgürlük temelde seçebilmeyle alakalandırılıyor. Fakat burada da modern dönem bu meseleyi tartışıyor. Peki pek çok seçeneğin olması özgür olduğumuza mı delalettir? Söz gelimi bugünle alakalı olarak meseleyi anlarsak pek çok kanal var. Fakat seyredilecek hiçbir kanal yok. Özgür müyüz içerik anlamında? Tabii burada opsiyonların, seçimlerin olması, tercihlerin yapılabileceği hususiyetlerin olması bize seçme özgürlüğünü getiriyor gibi anlaşılabilir. Ama bu meseleyi din açısından ya da varoluşta ortaya çıkan yapılar açısından anladığımızda muhakkak bir opsiyonun olması lazım. Opsiyon olmadığı andan itibaren, bir tercih seçimi olmadığı andan itibaren seçme özgürlüğümüzün olmadığını da söyleyebiliriz. İşin bir tarafıdır bu. Seçme özgürlüğü, belki de özgürlük dediğimiz hayatın, özgürlük dediğimiz halin, varoluşun kolay bir yanı. Esas özgürlük eylemede ortaya çıkıyor. Yani zihnen şunu ya da bunu seçebilirsiniz. Ama faaliyete, icraata getirdiğinizde eylemde bu tercihler olmuyorsa, söz gelimi ben İşte zihnimde düşünüyorum, şu üniversiteye gidebilirim, bu üniversiteye gidebilirim, şöyle yapabilirim. Pek çok Harvard'a bile gidebilirim, seçmede gidebilirim. Teorik yapı olarak ama faaliyette, eylemede gidebilir miyim dediğiniz zaman gerçek özgürlük hususiyeti burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eylemde bulunabilme, seçme ve eyleme dökebildiğiniz her şey özgürlük mevzuna giriyor. Şimdi burada özgürlüğü anlayabilmek için bir de tersinden bakmamız lazım. Bu da şu anlama geliyor. Bugünün özgürlük anlayışı genelde özgürlüğü tümüyle bağımsız, kayıtsız olma olarak anlıyor. Şöyle ifade edebilirim isterseniz. Bir aile düşünün. Ergen bir çocuk düşünün ve ergen bir çocuk anne ve babasına diyor ki ben özgürüm. Kastetmeye çalıştığı ne olabilir diye tasavvur ettiğimizde herhalde şunu söylüyordur. Ben kayıtsızım. Ben size bağlı değilim. Peki bu mümkün mü?
Ya ben zaman zaman kendi oğluma söylüyorum bunu, madem öyle söylüyorsun. O zaman bir daha benden harçlık alma diyorum.
Tabii.
Mesela. Bunu mu kastediyoruz?
Aynen öyledir. Özgürlüğü genelde bugün tabii modernliğin onu şaşalı, şatafatlı bir kelime haline getirmesiyle tümüyle kayıtsızlık hali olarak anlıyor. Bu ne seçmede ne de eylemde gerçekten böylesi bir hal mevcut değil.
Mevcut değil.
Mesela isterseniz bunu bireysel yapılar ve toplum üzerinden anlamaya çalışalım. Mesela ben biyolojik bir varlığım var, varlığa sahibim. Uyumamayı seçebilirim. Mümkün değil. Niye? Çünkü hakikaten bir gün içinde uyuma ihtiyacımızın olduğu bir zaman var. Yani üşümemeyi seçebilir miyim? Seçemem. Yemek yememeyi seçebilir miyim? Belli bir müddet seçebilirim ama tümüyle seçebileceğim bir hadise değil. Kayıtsızlık gösteremem. Bu nedir o zaman? Özgürlük dediğimiz hadise biyolojimin izin verdiği kadar. Peki kültüre, topluma bu işi mal edelim. Demin ifade ettiğim bir aile düşünün ve ailedeki bir birey diyor ki ben size kayıtlı değilim. Ya soyadım bir kere kayıtlı bize. Peki değerler anlamında kayıtlı mısın? Tabii kayıtlısın. Dolayısıyla toplumda da o zaman özgürlük nasıl diye anlaşılmalı? Ben hakikaten resmetmek olarak ifade ediyorum. Bireyselliğin izin verdiği ile toplumun izin verdiği alanda özgürüz. Bu şu anlama geliyor. Özgürlük dediğimiz alan tabiri caizse sorumluluklarımız müddetince. Çokça sevdiğim bir anekdottur. Başımıza gelenleri seçemeyiz. Ama başımıza gelenler karşısında ne yapacağımızı seçebiliriz. Söz gelimi dünyaya gelen hiç kimse anne babasını seçmedi. Yani eğer seçmeyi, özgürlüğü, anne babayı, yaşadığın ülkeyi, şu hususları da seçme olarak anlarsanız Türkiye'de kimse doğmak istemez. Bütün herkes işte zengin, şundan ailesine mensup birisi olarak anlamak ister. Bu mümkün değildir. Anne babamızı seçemeyiz ama anne babamıza nasıl davranacağımızı seçebiliriz. Ülkemizi seçemeyiz ama ülkemizi sevip sevmemeyi seçebiliriz. Dolayısıyla kayıtsızlık mümkün değildir. Mutlak kayıtsızlık hiçbir zaman mümkün değildir. Peki kayıtlı isek özgürlüğümüz ne kadardır dediğimizde, özgürlük bu anlamda bireysel ve toplumsal anlamda ortaya çıkıyor. Meseleyi eğer din üzerinden anlayacak olursak, din özgürlüğü bir kimsenin inançlarını özgür bir biçimde hem bireysel ve hem de kamuda yerine getirebilme hali din özgürlüğünün kendisidir. O yüzden de bu özgürlüğün icra edilmesi insanın özgürlüğü anlaması ve toplumun da başka dinlere ya da din dediğimiz kuruma nasıl yaklaştığıyla alakalıdır. Bu anlama baktığınızda mesela insanlığın 1860'lardan itibaren batıda din dediğimiz özgürlüğü yavaş yavaş benimsediğini görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Özgürlük bizim tarihsel ufkumuzla birlikte ilerliyor. Yani dini, farklılıkları, başkasını anladığımız oranda özgürlükleri maksimize edebiliyoruz. O yüzden de Türkiye'de mesela din özgürlüğü, laisizm anlamında 19. yüzyılda anlaşılmaya başlamış fakat Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkmış. Fakat orada laisizm dediğimiz gerçekten din özgürlüğü mü olmuştur ya da kurumsal anlamda hayatımıza nasıl yansıdı tartışmalıdır.
Hala tartışıyoruz.
Dolayısıyla burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. İnsanın seçme ve eylemede tercihlerini kamunun yararını, kamunun menfaatini bozmayacak derecede icra edebilmesi özgürlüğün kendisini ortaya çıkıyor. Burada tabii elbette toplumsal alanda özgürlük ne kadar olmalıdır diye sorduğumuzda çokça bilinen, işte herkesin kolayca kabul edebildiği bütün özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerine dokunmadığı müddetçe olması lazımdır. Ya da özgürlük dediğimiz hususiyetin toplum içinde başka ya da öteki diye diğer dediğimiz kişilere dokunmaması ya da onları zedelememesi lazımdır. O yüzden de özgürlük hususiyeti bence eylemde ortaya çıkan ve bugün farklılıklarla karşılaştığımızda bizim ne yapıp yapamayacağımız hususunu ortaya çıkartıyor. Şimdi bu meseleyi sorduğunuz soru bağlamında düşünürsek, mesela din alanında mutlak kayıtsızlık var mıdır? Şöyle ifade edebilsem, akıbetimizi nasıl yaşayacağımızı ve ne yapacağımızı eğer biliyorsak özgürlüğümüz mutlaktır. Fakat insanın yazgısıdır, akıbeti kökeninden şimdiki yaşadığı süreç ve akıbeti konusunda net bir bilgiye sahip değildir. Bir arayış içindedir. İster istemez din size bu arayış karşısında bir teklifte bulunuyor. Bu teklifi kabul edip etmemede özgürsünüz. Peki bu teklifi kabul ettikten sonra dini alana girdiğinizde özgürlükleriniz ne kadardır dediğinizde bu kamunun dediğimiz devletin işleyişi, toplumun işleyişiyle ilgili hususlar olarak anlaşılmalıdır.
Ama hocam burayı lütfen biraz açalım çünkü bu bizim toplumumuzda çokça tartışılan, konuşulan da bir konu aslında. Ya iş nereye geliyor, nereden çıkıyor, nasıl böyle oluyor bunu da tam olarak çözemiyorum ama dini kabul etme veya etmemeyle ilgili ya ikisi aynı anlama geliyor. Özgürlük had safhada rahat konuşulan bir şey. Hı hı. Yani Müslüman olup olmamak konusunda insan özgür. Bunda herkes hemfikir. Ama Müslüman olduktan sonraki özgürlükleri konusunda insanların inanılmaz dayatmacı, zorlayıcı, baskıcı tavırlar içerisinde. Yani birebir ilişkilerde. Şimdi siz az önce ifade ettiniz ya hemen oraya tutunarak konuşacağım. Yani varsa da bir yaptırım, bir müeyyide, bir kamusal düzen. Bu yani dinden gelen değerlerin de içerisinde olduğu kanunlarla vesaireyle belirlenip zaten o çerçevede gelişmiyor mu? En azından elbette. Öyle olması gerekmiyor
öyle
mu?
Olması
öyle
lazım.
Mi değil mi demiyorum ama toplumsal düzen içerisinde baktığımızda yani en ufak aile kurumunda dahi insanların birbirine bu konuda çok ciddi eziyetlerde bulunduğunu
elbette.
Görüyoruz. Değil
elbette.
Mi ki seçtin, değil mi ki busun? O zaman bunu hem de şu şekilde ve şöylece yapman gerekir. Böylece yapmadığın zaman şöylece olacaktır. Ne kadar güzel buyurdunuz bu dinin size bu konuda bir teklif getiriyor olması meselesini. Yani akıbetinizi zaten öğreniyorsunuz ama orada bile insana
özgür.
Ne kadar müthiş bir özgürlük
evet.
sunmuş Allah. Çünkü diyor ki yani öyle ya da böyle nasıl olsa buraya geleceksiniz.
Çok doğru. Cenab-ı Hakk'ın insanlarla ilişkisi gerçekten ahlaki bir ilişki. Cenab-ı Hak ben size açık bir teklif yapıyorum ve bu teklifin karşılığında da size şöyle bir hayatı ve şöyle bir kurtuluşu vaat ediyorum diye ahlakidir. İnsanın zaten bu teklif karşısındaki durumu da ahlakidir. Yani bir hocamızın ifadesiyle Hazreti Adem Cenab-ı Hakk'ın cennette emrini dinlemediği zaman hubut etti diyor. Gözünden düştü. Niye? Çünkü nimetleri kendisine veren zata saygı göstermesi lazımdı. Dolayısıyla burada insanla Cenab-ı Hak arasındaki ilişkinin bir ahlak ilişkisi, saygı ilişkisi olduğunu görmek lazım. Şimdi bu ilişkiyi ontolojik anlamda, varlık anlamında insanlar arasına getirmek lazım. Dine girdikten sonra dinin vecibelerini, gerekliliklerini yapmak ne anlama geliyor dediğinizde, bu da dini nasıl anladığımızla alakalıdır. Geçmişte bu yapılar, din de dahil olmak üzere, genelde korunması gereken, muhafazakar ya da baskılayıcı şekilde anlaşılmıştır. Ama modernlikle birlikte liberal düşünceler, bireye özgürlük veren, özgürlükleri maksimize eden düşünceler ön plana çıkmıştır. İster istemez modernlik bunu varsaydığı veya indikte ettiği, yani motive ettiği için geçmişteki yapılar anlayış itibariyle daha tutucu, kapalı, muhafazakar yapılardı. Şimdi burada sıkıntı şu, dini anlamada muhafazakar yapıları tasvip etmek ve desteklemek bizi ne kadar mümin kılıyor ya da dindar kılıyor diye sormak lazım. Geçmiş bu meseleleri muhafaza etmek üzerinden ilerliyordu. Toplumun yararı düşünülüyordu. Fakat bugün özgürlüklerin maksimize edildiği dönemde bu yapıları totaliter ya da baskıcı bir anlayışla sürdürmek mümkün değildir. Bence öze dönüp o teklif üzerinde, Cenab-ı Hakk'ın insana teklifi üzerinde aynı şeyi insanlara daha iyisini gösterene kadar özgürlükler üzerinden yürütmek lazım.
Yoksa ama bu kayıplar yaşıyoruz hocam.
Şöyle ifade edeyim, içinde yaşadığımız durum açısından söyleyeyim. Bugün hakikaten anne babasının Müslüman olması çocuklarının Müslüman olmasını gerektirmiyor. Ve kendi çocuklarımız, ailelerimiz efendim elimizden bir nevi kayıp gidiyor. Bu kayıp gitmeyi bir şey olarak düşünmüyorum. Yani değerlerimizi aktaramıyoruz. Bu sıkıntı baskılanarak ya da işte ne diyelim, bir takım muhafaza edici, motive edici baskılarla sürdürülmeye çalışıyor. Bu da geçmişten öğrendiğimiz tecrübelerdir. Ama bunun böyle olmadığını kendi çocuklarımızdan biliyoruz. Çünkü benim çocuğum da, hele 3 numara dediğimiz kızım, tümüyle özgürlükler, yani iyilikten anlıyor ya da yumuşak mülayemetten anlıyor. O yüzden de
o iki kelimeyi de bir araya getirdiniz, kaçırmadık onları. Yani. Eyvallah. Özgürlük ve iyilik dediniz. Demek ki özgür olmayan biraz iyi olmuyor yani. Olumsuz, negatif
şöyle
bir
ifade
anlam
edeyim,
yüklüyoruz ona.
Medeniyetleri kuran unsurlardan en temelinde benim gördüğüm, insanların iradi bir biçimde seçmesi lazım. İradenin, aklın devreye girmediği hususlar baskılama yoluyla bir yere kadar götürülebilir. Oysa motive edici güç insanların bireysel tercihleri olduğu müddetçe, yani bugün dindarlık açısından düşündüğümüzde anne babamızın dindarlığını, ödünç alınan dindarlığı sürdürdüğümüz için değerlerin aktarımında, değerlerin öğretilmesinde problem yaşıyoruz. Oysa gerçekten bu meseleyi varoluşsal bir biçimde sunabilsek çocuklarımıza, onların tercihlerini bizden yana ya da bizim düşündüklerimizden yana seçimlerde bulunarak yapabileceğini söyleyebiliriz. Biz sunamıyoruz. Yani benim kendi bireysel hayatımda da onların düşüncelerine, onların hayatı algılamalarına uygun bir din tasavvur sunamıyoruz. O yüzden de sıkıntımız dini acaba baskılarla, işte namaz kılmayana şöyle şöyle işte takbih dediğimiz en azından kötü bakarak ya da şunları şunları yapmayana dışlayarak, baskılayarak dindar kılacağımızı düşünüyoruz. Bence bu bir yanılgıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatında, sahabi döneminde her şey özgürlükçülük ortamı içinde olmuştur. Dolayısıyla burada bence toplumun menfaati için belli kayıtların olması gerektiğini yadsımıyorum. Ama tekliflerin gerçekten özgürlük zemininde olması lazım. Ama bunu söylerken de tekrar ifade ediyorum, modernliğin o şatafatlı kelimesi özgürlük ya da hak dediğimiz hususiyetin doğru anlaşılması, yani hak kadar özgürlük kadar sorumluluğun olduğunun da bilinmesi lazım. Mesela bizim öğrencimiz yasayı değiştirirsiniz, devam zorunluluğu yok dersiniz. Ama yasada %70 devam zorunluluğu var. %30 sizin özrünüz ya da hakkınızdır. Ama ben özgürlüğüm işte gelmeyeceğim dediği andan itibaren kamusal alanı zedeliyorsunuz. Sizin özgürlükleriniz kamusal alanda bir takım problemlere yol açıyor. O yüzden de kayıtsızlık tümüyle değildir.
Yani bunu çok iyi anlamak lazım dini hayat içerisinde veya yani bununla ilgili konuşmasak bile az önce söylediğiniz en basit şey. Ama bizim dini anlamamız, dini nasıl kavradığımızla ilgili evet. bir şey olduğunu açıkça ifade ettiğiniz için biraz oradan hareket etmek lazım. Belki biz yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisindeki o dünya görüşünü, anlayış, o kavrayış biçimini çok iyi fark edersek bunu fark edebileceğiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki tasarrufu bu. O kadar müthiş bir şeydi ki o sizin kurduğunuz cümle, yani ahlaki ilişki dediniz. Evet. O insanlara bu şekilde davranıyor. Onu bu yatay düzlemde biz insan insana davranışlarımızda geliştirebilmenin yolunu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak dediğimiz Elbette. Şey neyse herhalde Kur'an'ın bütününde böyle bir görüş var değil mi? Buna Elbette. Vakıf olmak lazım.
Şöyle düşünebiliriz. Özellikle tarihsel tecrübemiz son 200 yılda zafer ilişkisinden yenilgi ilişkisine döndüğü için modernlik karşısındaki zaaflarımızı acaba baskılayarak ya da aşılayarak bertaraf edebilir miyiz diye düşündük.
Yani Müslümanlar açısından bunu söylüyoruz. Yani
bunu kendi düşüncemiz, bireysel düşüncemiz üzerinden de ifade edebiliriz. Modernlik hakikaten son 400 yılda batıda gelişen hususiyetiyle İslam düşüncesine ya da Müslüman devletlere o kadar çok tasallut oldu ki ister istemez bu hegemonya karşısında geçmişe sarılmanın, geçmişi bir takım hususiyetlerle sıkıca uygulamanın bizi kurtaracağını düşündük. Dolayısıyla bizim biraz da muhafazakar ve baskıcı yapımızın buradan refleksif olduğunu, yani tarihsel durumumuzdan kaynaklandığını düşünebiliriz. Yoksa hakikaten bugün dindarlığın çok daha rahat olduğunu düşünsek, çok daha relax bir ortamda olduğunu, kültürel anlamda zaten insanların şu ya da bu şekilde seçimlerinin bireysel olduğunu ve ister istemez de o zeminde gerçekleştiğini, dolayısıyla birbirimize dokunmadığımız, birbirimize zarar vermediğimiz müddetçe de baskılamanın anlamsız olduğunu anlarız. Bunu yapamadığımız için ister istemez bazı düşünceler veya bazı gruplar, işte toplumsal katmanlar baskı ile bu işin halledilebileceğini, oysa ahlak dediğimiz, din dediğimiz hadisenin tümüyle bir tercih meselesini, bir opsiyon olduğunu görmemiz lazım. Kendi hayatımızda da bunu sevdirecek yapılara gitmediğimiz takdirde aşınmanın, kültürel dejenerasyonun devam edebileceğini söyleyebilirim. Bu bizim bu meseleleri nasıl anlayacağımızla alakalı. Ama burada tabii esas sorun şudur. Ülkemiz açısından düşündüğümüzde biliyorsunuz laiklik ya da din özgürlüğü kurumsallık üzerinden anlaşılıyor. Kurumsallıkla şunu kastediyorum. Mesela batıda çıkan laiklik ruhban sınıfıyla dindar sınıf arası, halkla ruhban sınıf arasındaki ilişkileri düzenlemek için. Dikkat edin, düzenlemek. Düzenleyicinin ülkemizde kısıtlayıcı olması, müdahale edici olması, laisizmin batıllaşma, çağdaşlaşma olarak anlaşılması tarihsel tecrübemizdeki kara lekelerden birisidir. Oysa devletin ya da anayasanın hakikaten insanlara yaşayabilecekleri, inandıklarını ifade edip, zaten temel haklar dediğimiz mevzu bu noktaya geliyor. Gerçekten eğer bunlar sağlanabilirse nasıl yaşayacağımıza bireysel anlamda karar vereceğimiz, hakikaten mutlu yaşamayı istiyorsak bizden neşet eden bir hale gelmesi lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.